أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü konu başlığımız kitabın devre dışı bırakılması eylemlerinden biri olan icma. Şimdi Allahü Teala'nın kitabı, onun insanlardan istediği şeyleri açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bir de öyle bir kitap indiriyor ki Allah, onun Allah'ın kitabı olduğunu ispat için hiç kimseye ihtiyaç yok. Allah her insanı kendi ayeti olarak yaratmış. Yarattığı ayet, indirdiği ayetle yüz yüze gelince hemen tanıyor. Diyor ki, bu beni yaratanın sözü. Öyle olunca dini menfaatlerini alet edenler çok büyük sıkıntıya giriyorlar. Çünkü bütün insanların en yumuşak karnı dindir. Biliyorsunuz, İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmediği zaman "Ya Rabbi, ben senin emrini dinlemem" dememiştir. Elbette yani şimdi senin emrin karşısında boynum kıldan ince, ama işte beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ya ben seni düşünüyorum. Kendimi düşünüyorsam ne? Kendimi düşünüyorsam namerdim miydi? Neydi, böyle bir şey vardı. Ben seni düşünüyorum. O sözüyle sanki Allah'tan yanaymış diye bir tavır takınıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in iki yerinde "Ben Allah'tan korkarım" diyor. Şimdi "ben Allah'tan korkarım" diyen, Allah'ı inkar etmeyen, ahiret gününü inkar etmeyen bir varlık kendisi din dışında sayar mı? Sayar mı? Mümkün değil lan, saymıyor zaten. Kendisini dindar kabul ediyor. Onun için dikkat ederseniz en ateistinden en dindarına kadar kendisini dindar saymayan yoktur. Ama acaba hangi dinin dindarısınız? Şimdi dindarlık şeyde kopuyor, menfaatlerde kopuyor. İnsanlar hayatı kendi istedikleri gibi yaşamak ve aynı zamanda dindar gözükmek istiyorlar. Öyle olunca da dine uymak yerine dini kendilerine uyduruyorlar. Dini kendilerine uydurmak için çok usta olmak lazım. Yani şimdi mesela gidiyorsunuz bir ustaya, arabanızı tamir ettiriyorsunuz. Nereye gideceksin diye soruyorsunuz. Soruyor size, diyorsunuz ki mesela Bolu Dağı'na gideceğim. Hesap ediyor, çok usta bir tamirci ise Bolu Dağı çıkışında bir virajı dönerken arabanızın motorunun bozulmasını sağlıyor ve orada sizin uçuruma yuvarlanmanızı temin ediyor. Fakat siz bu ustanın çok iyi bir usta olduğunu bildiğiniz için hem tamir parasını veriyorsunuz, hem teşekkür ediyorsunuz, hem de ona övgüler diziyorsunuz. İşte dini bozabilmek için de böyle çok iyi bir usta olmak lazım. Sıradan insanlar dini bozamazlar. Yani öyle bir hava meydana getirecekler ki sanki dört dörtlük Müslümanmış, çok büyük bir alimmiş gibi. Siz de onu hatırladığınız zaman işte falan efendi hazretleri, işte filan alim, filan zat diye çok artık methedecek kelime kalmayacak sözlüklerde. Artık başka sözlüklerden kelime dilenmeye başlayacaksınız. Şimdi bugün icmayı delil olarak ortaya koymaya çalışıyoruz. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. لَا خَيْرَ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ. Yani bu Nisa suresinde şu anda 114. ayetteyiz. لَا خَيْرَ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ. Onların toplaşıp yaptıkları konuşmalarda, yaptıkları toplantılarda hiçbir hayır yoktur. Ancak bir sadakayı emrederlerse, yani falan yerde fakirler var, onları doyuralım, falanca kişiye yardımcı olalım derlerse, ya da maruf konusunda toplanırlarsa, yani Allah-u Teala'nın yapılmasını istediği konularda toplantı yaparlarsa, اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ, ya da insanların arasını düzeltmek için toplantı yaparlarsa başka. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ اَجْرًا عَظِيمًا. Kim bunu Allah'ın rızasını arayarak yaparsa, yakında ona büyük bir ücret vereceğiz. Büyük bir karşılık vereceğiz. Ama yani böyle toplantılar yapar. Toplantılarda وَمَنْ يُشَاقِخِ الرَّسُولُ, kim Rasul'den uzak kalmaya, yani Rasul'ün yolundan ayrılmak ister. Yani Allah'ın kitabından ayrılmak ister. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. O rehber kendisi için apaçık bir şekilde ortaya çıktıktan sonra. Bakıyorsunuz ki tamam, işte adam kesin olarak anlıyor. Bu Allah'ın kitabı. Bu kitaba uyan kişi doğru yola gelir. Ama İşte biliyorsunuz durum ve şartlar, işte iç ilişkiler, dış ilişkiler, uluslararası ilişkiler, ticari ilişkilerimiz falan bu işe uygun düşmüyor demeye başladığı zaman ne yapıyor? Allah'ın kitabından uzak düşüyor. وَمَنْ يُشَاقِخِ الرَّسُولُ, kim Rasul'den uzak kalırsa, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, o hidayet, yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğu kendisi için açıkça ortaya çıktıktan sonra, وَيَتَّبِي غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ, ve müminlerin yolundan başka bir yola girerse, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, onu yöneldiği tarafa yönlendiririz. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ, ve cehenneme sokarız. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, ne kötü hale gelmektir o. Nereden nereye? Adam Allah'ın kitabını iyice öğrenmiş, anlamış, kavramış, hiçbir şüphesi kalmamış. Bu defa Allah'ın Resulü'nden uzak bir yol tutuyor, ayrılıyor o yoldan. Ve müminlerin yolundan başka bir yola giriyor. İşte bu nereden nereye gelmektir diyor Allah. Şimdi bu ayeti açıklayan 47. surenin 32. ayeti var. Muhammed suresi. Diyor ki burada Allah-u Teala, evet, ve keyyin min karyetin, efendim, ha, sayfa bende 507, iki sayfa fark edebiliyor, baskıdan baskıya değişir. Hı? 32. ayet, evet. Ha, ben atladım şey, ha, bir sayfa sonrası olacak, baktım hiç gitmiyor. Tamam. Diyor ki Allah-u Teala, bakın şimdi, innellezîne kafarû, kafir olanlar, örtenler, olmayan bir şey örtülür mü? Olanı örteceksiniz. Allah'ın ayetlerini örten. Vesaddu an sebîlillah, Allah'ın yolundan uzaklaşan. Ve şâkkur rasûl, Rasul'e muhalefet eden. Buradaki Rasul Allah'ın kitabı. Çünkü sık sık tekrarlamamız lazım. Arap dilinde Rasul kelimesinin birinci anlamı elçinin getirdiğidir. İkinci anlamı elçidir. Elçi vefat ettiği için artık bugün bizim açımızdan Rasul bu kitaptır. Yani şimdi bir elçi gelip de sözünü söylediği zaman artık yapacağı bir iş kalır mı? Yok, bitti. İşte onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğüne dair haberler çıktığında Ali İmran 144'te Allahü Teala diyor ki وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed sadece bir elçidir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُولٌ Ondan önce de çok elçiler geldi. اَفَاِمَّا تَوْقُتِلَنْ قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ Ölür ya da öldürürse gerisin geri mi döneceksiniz? Yani Muhammed öldüyse getirdiği var. Zaten eğer bu kitap olmasaydı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin için ne ifade ederdik? Çok iyi bir insan olabilir. Ama seni ilgilendiren bir şeyse olmaz ki. Bu kitabı getirdiği için bir şey, dolayısıyla bu kitap duruyor. İşte Arap dilinde bu kitap, asıl birinci Rasul'ün birinci anlamı bu kitaptır, ikinci anlamı bunu getirendir. Getiren öldür ama bu kalır. Ama biliyorsunuz birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Rasul kelimesinin birinci anlamı sanki hiç yokmuş gibi. Allah'tan sözlüklerde kalmış. Çoğu zaman o anlamları sözlüklerde de bulamıyoruz. Çok şükür ki sözlüklerde kaybolmamış. Şimdi diyor ki burada innellezine kafaru vesaddu an sebilillah. Kafirlik eden, yani Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelen ve Allah'ın yolundan uzaklaşan. Ve şaqqur rasul. Ve böylece Kur'an'a muhalif davranan, muhalefet eden. Yani Kur'an şöyle diyor, o başka bir şey diyor. Min ba'di ma tebeyyene lehumul huda, aynı ifadeler. O hidayet kendisi için açıkça ortaya çıktıktan sonra, yani Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu kesin olarak kavradıktan sonra. Len yadurrullaha şeye. Bunların Allah'a vereceği herhangi bir zarar yoktur. Bunlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Ve seyuhbitu a'maluhum, Allah bunların yaptıklarını yakacak, yani değersiz hale getirecektir. Ya eyyühellezine amenu, müminler, ati'ullaha ve ati'ur rasul. Siz Allah'a itaat edin. Yani Rasul'e itaat edin. Burada atfi tefsir olması gerekiyor. Siz bu kitapta ne varsa ona uyun. Ve la tubtilu a'malekum. Bak onlar yaptıklarını iptal etmişler. Siz de bozmayın. Siz amellerinizi iptal etmeyin. Şimdi bakın, burada ayet gayet güzel açıklıyor. Hani Allah'ın kitabına muhalif davranmak. Şöyle size okuyayım. Bakın ki, bir daha okuyorum, hatta mealden okuyacağım. Bakın ki burada icmaya herhangi bir delil bulabilecek misiniz? Ama ondan önce icmayı nasıl tarif ettiklerini Fatih'ten dinleyelim. Ulema icmayı nasıl tarif ediyor? Tarifi iyice dinleyin, bakalım ki icma için asıl delil aldıkları bu ayetten siz herhangi bir işaret hissedecek misiniz?
Evet, bizim sık sık burada tekrarladığımız geleneksel fıkıh usulünde edilleyi şer'iye dediğimiz kitap, sünnet, icma, kıyas şeklinde sıraladığımız dörtlü bir deliller hiyerarşisi vardır, sıralama vardır ki işte önce kitaba bakıldığı, onda bulunamazsa sünnete, onda bulunamazsa icmaya, onda da bulunamazsa herhangi bir konudaki hüküm artık içtihat yapılacağına dair bir sistem oluşturulmuş. İşte burada bu üçüncü sırada icma var. İcma şöyle tanımlanıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonraki bir zaman diliminde, yani icmanın olabilmesi için herhangi bir konuda icma ile ilgili bir karar verebilmek için Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonraki bir zaman olacak. Onun ümmetinin, yani ümmeti Muhammed'in diğerleri değil, ümmeti Muhammed'in de müçtehitlerinin, artık onlar kimse, dini bir konuda fikir birliği etmelerine icma denilir. Tanım bu. Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra dini bir konuda ümmeti Muhammed'in müçtehitlerinin fikir birliği etmeleridir. Bu fikir birliği dışarıda tek bir fert kalmayacak şekilde, yani diyelim ki sadece örnek olsun diye 1000 tane müçtehit var şu an bu müçtehitlerin bir tanesi bile ben bu konuda farklı düşünüyorum demeyecek, o konuda bir ittifaktan bahsedilecek ve böyle bir karar alınabilirse herhangi bir konuda bu artık bütün ümmet için kıyamete kadar bağlayıcı olacak ve hiç kimse buna karşı gelemeyecek. Çünkü bu şekilde gerçekleşen icmanın inkarı küfür sebebidir.
İnsanı kafir yapıyor. Şimdi yani Resulullah'tan, Resulullah'la din tamamlanmış olsa böyle bir şey olur olur mu? Bakın Allahü Teala şeyde diyor ki Maide 3. ayette "El-yevme ekmeltu lekum dinekum." Bugün sizin dininizi mükemmel hale getirdik. Tam, kamil hale getirdik. Peki tam ve kamil hale getiren bir şeye ilave ya da çıkarma yapılabilir mi? O zaman Resulullah'tan sonra ulema ne üzerinde ittifak edecekler? Neyse o ayrı bir konu. Şimdi şu ayetin mealini Diyanet Vakfı'nın mealinden okuyacağım. Ayete ben meal vermeyeceğim. Az önce verdim meal, bir de buradan okuyacağım. Bakın ki bu ayette ulemanın herhangi bir konuda ittifakına bir işaret bulabilecek misiniz? Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. Peygambere karşı çıkıyor. Peygamberin yolu kimin yolu? Müminlerin gitmesi gereken yol değil mi? Bak tekrar okuyorum. Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. Burada az önce Fatih Hoca'nın tarif ettiği icma için bir işaret görebildiniz mi? Göreniniz var mı? Var mı? Yok. Hiç alakası yok. Ama şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i açıklama usulü son derece önemlidir. Sık sık burada anlatıyoruz. Anlatmamız da gerekir çünkü Ömer radıyallahu anh'dan sonra tamamen unutulmuş. Allahü Teala ne diyor? Kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem, yani açık hüküm ifade eden bir şekilde ortaya konmuştur. Sonra da ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Hakim ve habir tarafından açıklayan kim? Allah. Niye? اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasını kulluk etmeyesiniz diye. Şimdi bunlar icmaya delil olarak aldıkları bir ayet bulamıyorlar. Ayet yok. Ayetin içerisinden iki tane kelime seçip alıyorlar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin yolundan başka bir yola girerse. Ayetin başı yok, sonu yok. Sanki siz de kendinizi konunun uzmanı kabul etmediğiniz için diyorsunuz ki bunlar ulema bildikleri bir şey vardır. Yani hani arada sırada bir şey söylüyor. Kur'an'ı doğru anlamak için alim olmaya lüzum yok. Ama saptırmak için alim olmak şarttır. Başka şekilde saptıramazsınız. Müminlerin yolundan başka bir yola girerse. Buradan hiç mümkün mü? Bir de hadis olarak delil getiriyorlar. İstersen sen önce bunu bir anlat Fatih, şu icma meselesini.
Şimdi bu ayette bir ifade var. Hepinizin dikkatini çekmiştir. Ve yettebi gayre sebilin müminin. Müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, buradaki bu ifade üzerinde yoğunlaşılıyor. Yani bu ifadenin öncesi, sonrası, diğer ayetlerle bağlantısı bir kenara konuluyor ve deniliyor ki demek ki müminlerin yolundan başka bir yol takip eden kişi ayetin sonunda ne deniliyor? Cehennemde yerini hazırlasın. Tamam. Peki müminlerin yolu ne? İşte orasını kendileri dolduruyorlar. Diyorlar ki müminlerin yolu olsa olsa ümmeti Muhammed'in yoludur. Peki ümmeti Muhammed'in yolunu kim belirler? Ümmeti Muhammed'in müçtehitleri belirler. Peki bu müçtehitler bu yolu nasıl belirlerler? Bir araya gelirler, icma yaparlar. İşte bu müminlerin yolu olur. Dolayısıyla burada alınan karara kim karşı çıkar, başka bir yol kendine seçerse cehennemi boylar. Yani icma ile alakası bakın ne kadar kolayca kuruluverdi aslında.
Halbuki Cenab-ı Hak ne diyor? İnnedîne indellâhi'l-islam. Hatta şeyde bir başka, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Bu İslam'dan başka bir din arayanlar mı, o kabul edilmeyecektir diyor. O da belirlemiş işte Kur'an-ı Kerim, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ. Bugün sizin dininizi mükemmel hale getirdik diyor. Artık ona ilave çıkarma olur mu? Resulullah'ın hayatındayken tamamen din tamamlanmış ama tabi hikmet ortadan kaldırılınca, yani Kur'an-ı Kerim'den çözüm üretme metodu, Allah'ın Kur'an'da açıkladığı çözüm üretme metodu, Resulullah'ın ashabına öğrettiği, bütün nebilerin öğrettiği o metot kaybolunca, Müslümanlar mutfakları ağzına kadar gıda maddesi dolu olduğu halde yemek pişirmesini bilmeyen fakir fukaraların küçük şey böyle yağsız, tuzsuz yemeklerine muhtaç kalan kişiler durumundalar. Halbuki bütün dünyayı doyuracak yiyecek sizde var. Ama yemek pişirme tekniğini unutmuşsunuz. O mutfakta bomboş duruyor o şeyler. İşte Kur'an ayetlerinden istifade edemez hale geliyorsunuz. Ondan sonra geliyor sevap kazanmak için bugün fasulyeleri sayarım. Bugün şimdi sıra şeyleri saymaya geldi, cevizleri saymaya geldi. Yarın da fındıkları sayarız. Ondan sonra sevap kazanıp cennete gidecekler. Ne güzel. Artık bu defa bir başkası da geliyor. Diyor ki bu böyle olmaz. Biz şimdi bir yol bulalım. Ulema ile icma edelim. Ondan sonra işte, evet anlat bakalım.
Evet şimdi o ifade ayette geçen sebil ifadesi. Sebilül müminin. Müminlerin yolu. Peki bu müminlerin yolu ne? Kur'an-ı Kerim'de bu ifade başka ayetlerde geçiyor ve bu yolun ne anlama geldiğini Allah-u Teala başka ayetlerde anlatıyor. Mesela Lokman suresi 31. surenin 15. ayetinde vettebi sebile men enabe iley. Bakın aynı ifade geçiyor. Sebil, yol. Bana yönelenlerin yoluna uy. Yani Allah yolu kendine nispet ediyor. Yol Allah'ın. Yine mesela bir başka ayet. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi. Allah'ın yolundan kimin ayrı olduğu, kimin onun yolunda olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Yine yolu kendisine nispet ediyor. Yine bir başka ayet. Ve enne hâzâ sırâtî müstakîmen fettebi'ûhu. İşte benim doğru yolum bu. Bu yola tabi ol. وَلَا تَتِّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّكَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ. Sakın başka yollara girme, o zaman Allah'ın yolundan ayrı bir yol tutmuş olur.
İstersen bunlar icma için belirlediği deliller neler? Başka delilleri de var, onları bir oku.
Tabii, şimdi yani burada Allah'ın yolu olduğu kesin, orada hiçbir sıkıntı yok. Peki, bunun dışında yani sadece bu delil yeter mi? İcmanın bu kadar önemli bir kendisine önem atfedilen bir delil. Başka delilleri de var. Diyorlar ki bir kere mesela işte bizim Hanefi fakihlerinden, usulcülerinden Serahsi diye bir fakih vardır. Onun hem usul eseri vardır hem de furu, yani bizzat bu işin çözümlerinin yer aldığı kitabı vardır. Orada Serahsi diyor ki birisi şöyle bir şey söyleyebilir. İcma deliliyle alakalı olarak. Yani siz icmadan bahsediyorsunuz ama ümmeti Muhammed'in veyahut insanlığın toplu olarak bir konuda hata yapmış olma ihtimali yok mu? Yani herkes bir konuda karar verir ve bu kararın yanlış olma ihtimali var mı yok mu? Serasi diyor ki bu ihtimal var. Yani bütün insanlık yanlış yapabilir. Nitekim tarih boyunca bütün insanlığın yanlış yol tuttuğu vakidir ama ümmeti Muhammed için bu geçerli değildir. Ümmeti Muhammed'in diğer ümmetlerden bir farkı vardır. Allah onlara bir ikramda bulunmuştur. Yani ümmeti Muhammed seçkin bir topluluktur diyor. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in herhangi bir konuda evet bu meselenin çözümü budur dediğinde onun yanlış olma ihtimali yoktur. Diğer toplulukların vardır. Tarih boyunca da vardı ama ümmeti Muhammed söz konusu olduğunda böyle bir ihtimal yok. Çünkü Allah ümmeti Muhammed'i seçkin bir topluluk olarak yaratmıştır. Onunla ilgili bir takım ayetler veriyor. Mesela işte Ali İmran suresinin 110. ayetinde küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en iyi topluluksunuz mealindeki bir ayet. Serasi mesela bu ayeti örnek gösteriyor. Diyor ki Allah bu ümmeti insanlık için en hayırlı topluluk olarak çıkardı. Dolayısıyla biz seçkin bir topluluğuz. Biz toptan, topyekün bir yanlış üzerinde ittifak etmeyiz.
Halbuki orada ne diyor Allah-u Teala?
Te'murune bil maruf ve tenhevnanin inkar.
Feten hevn alil münker, iyiliği emreder, kötülüğü yasaklarsınız. Ama oradan önceki ayette diyor ki ve'tasimu bihablillahi cemian ve la teferraku. 113. ayet öyle diyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ondan ayrı düşmeyin diyor. Sımsıkı sarılacak olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ulemaya sarılın demiyor. Bakın şeyde de En'am suresinin 114. ayetinde de şöyle diyor. Ama 114'e baksak daha iyi olur. Efe gayrallah yebtegî hakemen ve huvel lezenzeli ileykumul kitâbe mufassıla. Ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Size ayrıntılı olarak bu kitabı indiren O'dur. وَالَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّ. Kendilerine kitap verdiğimiz Yahudi ve Hristiyanlar çok iyi bilirler ki bu kitap Rablerin, senin Rabbinden indirilmiştir. Bilhak, bütün gerçekleri içererek. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Bu söz kime söyleniyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sakın şüphe etme diyor. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Hem denge hem doğruluk bakımından senin Rabbinin sözleri tamdır. لَاَمْبَدِّلَ الْكَلِمَاتِهِ. Allah'ın sözlerini değiştirecek hiç kimse yoktur. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. İşiten O, bilen O'dur. وَاِنْ تُضِعْ اَكْثَرَ مِنْ فِي. Esas buraya. وَاِنْ تُضِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ. Yeryüzünde bulunanların çoğusuna uyarsan, çoğusuna bakın, çoğunluk diyor, çoğusuna uyarsan, Resulullah veriliyor ilk önce bu emir, sonra bize. يُضِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Seni Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar, çıkarırlar. Niye? اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ. Onlar sadece zanna uyarlar. Sadece atarlar. Şimdi burada şey için delil getirilenler, yok biz hayırlı ümmetiz. Sen hayırlı ümmetsen, Allah'ın emrini tutarsan hayırlı ümmetsin. Yoksa din icat edersen hayırlı ümmet olamazsın ki.
Evet.
Evet, devam et.
Benzer ifade mesela ehli kitapla ilgili Âl-i İmrân suresinin 104. ayetinde وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ şeklinde geçiyor. Yani onlar yani için de geçer.
Aynı ifade onlara
aynı
da.
Aynı ifade. لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّتُنْ قَائِمَتُنْ diyor mesela.
Evet.
Yine aynı ifade bizim dışımızdaki ümmetler için de geçiyor. Bir başka delil.
Yani biz Muhammed ümmetiyiz, biz farklıyız. Yok kardeşim, Adem Aleyhisselam'dan beri kitap aynı kitap, emirler aynı emirler. Kim uyarsa çağının en önde gelen insanı olur, o kadar.
Yine icma ile ilgili bir başka delil. Diyorlar ki, yani şu hakikaten bayağı şunu söylemek için insanın, tek başına yapılamayanlar birlikte yapılabilir. Mesela şu örneği veriyor Serasin. Kişiler tek başlarına kaldıramadıkları ağır bir yükü bir araya geldiklerinde kaldırabilirler. Bir lokma karın doyurmaz, bir damla kandırmaz. Ancak lokmalar ve damlalar bir araya gelirse doyurucu ve kandırıcı olur. İcmanın delili olarak bunu söylüyor.
Evet.
Öte taraftan...
Yani her bir insan birer lokma gibi oluyor, bir araya geliyor, ümmetin karnını doyuruyor. Demek ki Allah'ın dininde eksiklik var haşa.
Evet. Öte taraftan bir de rivayette bulunuyor. Serasi diyor ki Muhammed Aleyhisselam la tectemiu ümmeti alel hatai demiştir. Yani benim ümmetim hata üzere birleşmez. Yani ne demek? Eğer benim ümmetim bir konuda şudur derse onun hatalı olması, yanlış olması ihtimal dışıdır. Olamaz böyle bir şey.
Bu niyetle söylüyorlar da ben şimdi size soruyorum. Bak cevabı siz verin. Ümmet hata üzerine birleşmez. Ne demektir? Herkes doğru üzerine birleşir demek midir bu? He? Yani içlerinden bir tane de olsa doğruyu bilen çıkar demektir, değil mi? Hata üzerine birleşmez odur. Başka bir manası var mı? Hata yani ne olur? Yani bin kişiden hiç olmasa bir tanesi hatayı görür. bunun bu deseydi ki ümmetim doğru üzerine birleşir, o zaman icmanın delili olurdu. Hata üzerine birleşmezdim, icma ile ne alakası var? Ama dikkat ederseniz hep kelime oyunlarıyla şey, hani algı yönetimi var ya, en fazla din sahasında kullanılır algı yönetimi. Evet.
Evet, yani ehli sünnette icma bir delil olarak kabul edilir ve delil olarak da işte bunlar, yani temellendirirken bu gibi bir takım ayetlerden, rivayetlerden. Şia'da da öteki kanatta da yine icma bir delil olarak kabul edilir ama orada bir farkla Şia der ki icma tek başına delil olmaz. Yani şu, ümmeti Muhammed hata üzere birleşebilir. Bunu derken de örnek olarak mesela Ali radıyallahu anh'ı halife seçmeleri gerekirken hepsi geldiler bir başkası üzerine icma ettiler, burada hata ettiler.
Ben de dedim ki ayetten mi örnek verecek ya? Yani Ebu Bekir üzerine gitti, onu delil vermiş, evet.
Yine,
çünkü işte, Ebu Bekir'in seçilmesini kabul edemiyorlar ya.
Fedek arazisiyle alakalı olarak geldiler, hepsi yanlış icmada bulundular, oysa kabul edilemezdi. Peki icma ne zaman onlara göre delil olur? Diyorlar ki icmanın içerisinde masum bir imam ya da onun bir vekili varsa o zaman o icma icmadır. Yani onların da şartı kendi içlerinden imamın ya da onun vekilinin bu icmanın içerisinde yer alması. O evet tamam ben de böyle diyorum diyorsa o zaman icma delil olur.
Çünkü onlara göre imamlar asla hata etmezler, yanılmazlar. Hiç kimseden herhangi bir şey öğrenmezler. Mektebe medreseye gitmezler. Her konuyu en iyi şekilde bilirler. Hayatta hiç görmedikleri, duymadıkları bir soru sorulsa bile en doğru şekilde cevaplarını verirler. Onlardan bilmiyorum diye bir şey çıkmaz. Çünkü onlar birer ilahtır. Yani şeyde, Şia'da birer ilahtır. O kabul etti mi fark etmez. İsterse icma olsun, önemli değil. Peki şimdi onlar zaten onların iler tutar tarafı yok da şey icma ile hangi hükümleri ortaya koymuş bu ulema?
Evet şimdi neler biraz yapmış? Önce asıl önemli olan bu. Dediler ki ümmet bir konuda bu iş böyledir diyorsa o Allah katında da öyledir.
Haşa.
Çünkü diyorlar ki Müslümanların iyi gördüğü bir şey Allah katında da iyidir diye bir rivayette bulunuyorlar. Dolayısıyla eğer bir konuda icma varsa Allah da zaten bu konuda hükmetseydi böyle hükmederdi demektir bu. Ondan dolayı karşı çıkılmaz. Peki hangi konularda icma etmişler? Mesela küçük bir kız çocuğunun evlendirilmesinin cevazı konusunda ümmet icma etmiştir.
Biliyorsunuz çocukların evlendirilmesini bırak da buluğ da yetmiyor. Reşit olma mecburiyeti var Kur'an-ı Kerim'de çok açık ve net. Ama o ayetler, Resulullah'ın o kadar çok hadisleri var, asla delil almaları mümkün değil. Onlar hiçbirisi, o ayetler, o hadisler onları ilgilendirmiyor. Adamın canı sübyan çekmiş, fetva istemiş, emrin olur. Yeter ki sen iste. Evet, başka?
Mesela dinden dönen bir kişinin öldürülmesi gerektiği hususunda ümmet icma etmiştir.
Dinden dönen öldürülmesi ki bu konuda asla öldürülemez. Çok açık, son derece açık ayetler vardır. Ama mezheplerin hiçbirisini o ayetler ilgilendirmez. İcma ile işi götürmeye çalışırlar. Şimdi mesela ilk şey mürtet kimdir? İblis. Allah ne yaptı? Kovdu ve kıyamete kadar da yaşama hakkı tanıdı ona. Dolayısıyla mürtetlerin tamamına Cenab-ı Hak tevbe imkanı verir. Böyle ondan dolayı kimseyi öldürmez. Ölüm emri asla yoktur. Yani burada gerçekten başka?
Mesela savaş esiri kadınların nikahsız olarak evlerde tutulması, onlarla ilişkiye girilmesi hususunda yine ümmet icma etmiştir.
Evet, savaş esiri kadınlarla nikahsız ilişkiyi asla caiz görmeyen açık ayetler vardır biliyorsunuz. Nur suresi 24 ve 25. ayetleri, pardon, 32 ve 33. ayetleri bir çocuğu okutsanız, o çocuk bir esir kadınla nikahsız ilişkinin asla olamayacağını görür. Ama bizim ulema görmemiş. Ve çok enteresan. Yani %100'ü ittifak etmiş. Şimdi içlerinde mutlaka bu yanlışı görenler olmuştur ama onun kitapları bize gelmemiş demek. Ya da işte belki Süleymaniye Kütüphanesi'nde araştırmak nasip olursa belki görürüz. Şu ana kadar görmedik. Evet, başka?
Yine mesela zina eden evli bir kadın ya da erkeğin recm edilmesi, öldürülmesi hususunda ümmet icma etmiştir.
Evet. Halbuki Allah-u Teala recm diye bir ceza bırakmıyor. Asla Kur'an-ı Kerim'de recm cezasının olmasına asla imkan ve ihtimal yok. Evet.
Ve bunlar mesela bütün diğer mezhepleri de kapsayacak derecedeki ittifaklar. Bazen de bu icma mezhebin içerisinde kullanılıyor. Yani adam çok rahatlıkla mesela Hanefilere ait bir kitabı okurken diyor, şunu görüyorsunuz. Bu konuda icma vardır diyor. Yani o algıyı, icmanın ağırlığını sanki bütün mezheplerde kabul ediyormuşçasına mesela Hanefiler Haç'ta Safa ile Merve arasında sa'y etmek konusunda diyorlar ki ayete bakarsanız yapmasanız da olur. Bu mübahtır.
Ayet ne diyor? Diyor ki اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَيُعْتَمَرْ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوْفَ بِهِمَا Safa ile Merve Allah'a kulluğun simgelerindendir. Kim hac ya da umre yaparsa bu ikisi arasında sa'y etmesine bir günah yoktur diyor ayet. Diyor ayete bakarsan sa'y etsen de olur, etmesen de olur.
Ama icma vardır.
Yok ama hadise bakarsan ne demiş hadiste?
Orada kesin farziyet var.
İs'av fe innallâhe ketebe aleykumus sa'ye demiş Resulullah. Sa'y edin, Allah sa'yı size farz kılmıştır. Hadise bakarsak farz, ayete bakarsak mübah. Ne yapalım?
Ama biz icma ettik, ne farz ne mübah, vacip olsun.
Vaciplik konusunda icma yapmışlar. Peki hangi mezhepte Hanefilerin vacibi var? He? Hanefilerin vacibini kabul eden bir mezhep var mı? Yani şimdi bakın ayet açıkça yazıyor. Ayeti almıyor. Hadisi almıyor. Ondan sonra diyor ki vaciptir bize göre. Şey bize göre değil mi? İcma diyor. Bize göre dese dersin ki hani kendi görüşü. İcma diyor. Delil. Bu ne? Halbuki burada hani defalarca şey yapmıştık. Mekke'de başlangıçta Safa ve Merve tepelerinde birer tane put vardı. Müslümanlar bu şeyin sa'yin ondan dolayı yapıldığını zannediyordu. Sa'y yapmıyorlardı. Allah indirdiği ayet de bu putlar için yapılmıyor bu şey benim için yapılıyor diye ayette bildirdi. Yani siz burada sa'yi günah sayıyorsunuz. Buna bir günah yoktur. Bu Allah kulluğun şiarlarından, simgelerindendir dedi. Onlar o sa'yi yapmadıkları için hem hacda hem umrede vardır biliyorsunuz sa'y. Efendim şeyde Bakara 196'da diyor ki ve etimmul hacce vel umrete lillah. Yani bunu açıklayan ayet daha sonra daha önce gelmiş. O ayet daha sonra gelmiş. Diyor ki haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Peki tamamlayalım da eksiğimiz ne? Düşündükleri zaman tek eksikleri var. Say yapmıyorlar. O da putlar için olduğunu zannettiklerinden dolayı putlar için değil Allah için. O zaman emir olduğu zaman ne olur? Farz olur değil mi? Resulullah da diyor ki Allah size sayı farz kılmıştır, sayı edin. Tamam, güzel. Güzel de kardeşim. İşte Kur'an'ı Kur'an açıkladığı zaman böyle olur. Şimdi tefsirlere bakın. Hiçbir tefsirde ve etimmül hacce vel umrete lillahın anlamını doğru veren bulamazsınız. Çünkü Kur'an, Allah'ın yasakladığı tefsiri kendileri yapıyor. Halbuki Allah bunu kişiyi kendini Allah yerine koyma diye tanımlıyor. Onun için ne sayı ayetini anlayabilirler, ne bunu anlayabilirler. Çünkü kendileri de devreye girmiş. İkisini de anlamaları mümkün değil. Mesela Şafii mezhebi de hadise uyarak farz demiş. Ayeti bırak demiş ki ayete uyarsak olmaz. O zaman hadise uyalım demiş. Bu ne biçim Müslümanlık? Halbuki ayetler birbirini açıkladı mı hadisinde oradaki hikmeti gösterdiği net bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet şimdi burada peki sana bir soru daha sorayım. Baştan bir tariflerini okudun. Dedin ki bütün ulema birleşmiş. Ulemanın herhangi bir konuda birleştiğine dair tarihi bir şey var mı? Belge var mı?
Yani bu konuda bir belge sunamayacağız maalesef. Bize güvenin.
Sadece. Size güvenin. Tamam. Öyle bir şey yok. Ama şimdi Mesela şey yapalım, bir Vedat'ı dinleyelim. Şeylerin, Hristiyanların konsil kararları vardır. O da onların icmalarıdır. Bak konsil kararlarını nasıl alıyorlar? Şimdi Hristiyanlarla bizimkilerini karşılaştırın, bakın hangisi daha tutarlı? Evet.
Bugün Hristiyanlık dediğimiz din, konsil adı verilen din adamlarının bir araya gelip bir takım kararlar aldıkları toplantılar sonucunda şekillenmiştir. Bu konsillerde alınan kararlar Tanrı'nın iradesini yansıtıyor. Bu şekilde inanıyorlar.
Bak mesela şeyde aynısını söyledi yani. Tanrı'nın iradesini yansıtıyor. Şey icma da aynı.
Tabii bunun delili nedir? Yani konsil kararlarının Tanrı'nın iradesini yansıttığının delili nedir? Bunu da kutsal kitaptan, yani kendilerinin kutsal kabul ettikleri kitaptan bir pasajı delil alıyorlar. O da Matta İncili'nin 18. babının 20. pasajı. Şöyle söylüyor orada. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada onlarla birlikteyim. İfadesini delil olarak...
Ayette de var yani. İki kişi olursa ben üçüncüyüm. Üçüncüsüyüm. Üç kişi olursa dördüncüsüyüm. Dört kişi olursa beşincisiyim diyor ayette. Yani Allah her yerde vardır.
Evet, yani tamamen
ama bak onlar da olayı saptırıyorlar. Dikkat ediyor musunuz?
Tamamen yoruma açık bir ifadeyi delil olarak işte burada söyleniyor ki Hristiyan büyükleri bir araya gelip de bir karar alırlarsa o kararda Tanrı da onlarla birliktedir ve o kararı almış oldukları kararı Tanrı da onaylar diyerek bu pasajı o şekilde yorumluyorlar. Şimdi Hristiyan konsilleri demiştik ki bugünkü Hristiyanlık dininin temelleri bu konsillerde hatırlıyor. Peki bu konsillerde mesela alınan bazı kararlar neler?
Aracılık ve şirk kitabını getirme.
İznik konsil, ilk konsil milattan sonra 325 yılında bu konsilde kredo denilen yani Hristiyanlığın amentüsü denilen ilkeler ortaya atılıyor ve resmi olarak İsa Aleyhisselam'ın tanrılığı burada ilan ediliyor. Bu konsil ile. Yine milattan sonra 381 yılında İstanbul Konsili'nde Kutsal Ruh'un tanrılığı kabul ediliyor bu konsilde de 381 yılında. Yine Efes Konsili milattan sonra 431 yılında Efes Konsili'nde de Hazreti Meryem'in resmen Tanrı'nın annesi olduğu kabul ediliyor. 451 yılında da Kadıköy Konsili'nde de İsa Aleyhisselam'ın tek bir şahsiyette hem ilahi tabiata hem de insani tabiata sahip olduğuna dair karar alınıyor. Yani İsa Aleyhisselam'ın %100 insan, %100 Tanrı olduğuna dair karar bu konsilde alınıyor. Ve bizim bugün Hristiyanlık dediğimiz din, yani İsa Aleyhisselam'ın tanrılığı üzerinden devşirilmiş olan din, işte bu konsil kararlarıyla ortaya çıkmış bir din. Yoksa siz bir Hristiyan'a gel, yeni ahiti ortaya koyalım, yeni ahit çerçevesinde sizin inançlarınızı tartışalım dediğiniz zaman hiçbir Hristiyan böyle bir teklifi asla kabul etmez. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki inançları yeni ahit metnine değil, bu konsillerde alınan kararlara dayanıyor.
Evet, öyle. Peki, sağ olun. Yani şimdi ama bak şimdi bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bunlar diyorsun ki efendim İznik'te toplandılar şu tarihte. Katılanlar da belli mi toplantıya?
Katılanlar hepsinin isimleri belli. Tabii, toplantıyı tabii. Düzenleyen
belli. Peki bizim hiç var mı böyle bir toplantı icma için? Efes'te toplandılar. Katılanlar belli mi? Alınan kararlar belli mi?
Evet.
Kadıköy'de toplantılar. Her şey belli.
Onlar tarihi olarak bizden önce yani burası önemli.
Hem de bizden çok önce olmasına rağmen yani evet. Doğru şimdi Servet Hoca'nın. Bakın çok önce olmasına rağmen falan yerde toplaştık şu kararlı. Peki bizimkiler bunu söyleyebiliyor mu? Olmamış bir şey zaten. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Evet. Şimdi onların konsilleri taklit ediliyor ama kötü bir taklit. Onlarınki de delil değil. İki kişi olursa üçüncüsü Allah'tır. Tamam Kur'an-ı Kerim'de var. Şeyde Mücadele Suresi'nde miydi yani? Necva Selâsetin Mücadele'ydi. Mücadele Suresi'ndeydi. Evet. Şimdi mesela bakın şuradan bir şey okuyayım ben. Bugünkü Katolik Kilisesi'nin Din ve Ahlak İlkeleri kitabından küçük bir şey okuyayım. Bak dikkat edin şuraya. İsa babanın elçisidir. Şimdi baba yerine Allah kelimesini deyin. Allah'ın elçisi ne demek? Resulullah'tır değil mi? Buna itirazınız var mı? Bakın. Baba onu kutsal ruhla meshetmiş, tamam Mesih. Neyse o kutsal ruh kelimesini bir kenara bırakalım. Rahip, peygamber ve kral yapmış. O kendiliğinden bir şey yapamaz. Ve mayantikvanil hevada olduğu gibi. Her şeyi kendisini gönderen babadan alır. İnhu illa vahyun yuha da olduğu gibi. Şimdi o baba, bak hemen değiştirdiler. Şimdi o babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Allah bilmiyor, Allah'a doğruları anlatacak. Şimdi burada yani şeye bu şunu da söylüyorlar, diyorlar ki o Kadıköy Konsili'ne kadar İsa yani Allah'ın elçisi sayılır. Şu ikinci asır, ikinci şeye kadar, asra kadar Allah'ın elçisi sayılırdı. Ondan sonra biz onu Tanrı yaptık diye söylüyorlar açıkça. Şimdi tabii buradakilerin hiçbirisi yoktu ama Servet Hoca o toplantıda vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Şeyden hatırlıyor musun bu Almanlar gelmişti. Bizim vakıfta toplantı yapıyorduk. Şey Hamdi Fırat bir soru sormuştu ona. Demişti ki sizin açınızdan Tevrat ve İncil ne ifade eder? O da demişti bizim için birer kutsal metindir. Peki uygular mısınız? Hayır. Biz konsil kararlarını uygularız. Şimdi bizimkiler açısından Kur'an ne ifade ediyor? Bakın ki bugünkü Batılıların, Batı'da yetişen ilahiyatçıların bugün Türkiye'de yaymak istedikleri Kur'an anlayışı eskiden yine Batı, yani bakın en baştan Hint, Sasani ve Roma, onların gayretleriyle bu noktalara gelinmiştir. Şimdi de aynı mihrakların gayretleriyle bugün İslam ne halde? Müslümanların İslam'ın evrenselliğini ortadan kaldıracak ve tamamen insanları kendisinden uzaklaştıracak bir yapıya büründüren, işte küçük çocukların evlendirilmesi, esirler, evlenmedeki kadınların bütün yetkilerin elinden alınması, ondan sonra boşanmada kadınlara hak tanınmaması, erkeğin boşanmasının tamamen Allah'ın kitabının dışına çıkarılması falan, bütün bunlarda ittifak oluşmuş. Yani nerede doğru bir şey varsa, biliyorsunuz geçen de ders yaptık, işte kadınların dövülmesi meselesine herkes ittifak ediyor ama Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'la açıkladığınız zaman o ayet kadınlara verilebilecek en üst bir değeri veriyor. Muhteşem bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi bu icma ile bu din tamamen tanınmaz hale gelmiş. Tıpkı icma ile Hristiyanlığın tanınmaz hale gelmesi gibi. Hristiyanlar, işte az önce Servet Hoca ile beraber konuşmuştuk. Bizim vakfa bir heyet gelmişti. Bir arkadaşımız kalkıp dedi ki, Tevrat ve İncil sizin açınızdan ne ifade eder? Dediler, vallahi bizim için kutsal metindir. Ama biz onlara uymayız. Biz konsil kararlarına uyarız. Yani konsil kararlarıyla yeni bir din oluşturmuşlar. Şeyde de Almanya'da Tübingen Üniversitesi ile yaptığımız anlaşmalardan bir tanesinde de İslam tarihi ile Hristiyanlık tarihini birlikte değerlendirme kararı vermiştik. Roma'daki bir toplantıda Tübingen Üniversitesi'nin rektörü, dekanı geldi, Tübingen Üniversitesi Katolik Fakültesi'nin dekanı dedi ki bizimkiler ikinci asırdan geriye gitmesini kabul edemiyorlar, etmiyorlar. Çünkü ikinci asırdan itibaren kendileri dini uydurmuş. Dedim hiç korkma, bizimkiler de müsaade etmezler oralara ama yapacağız. O da tamam ben de varım dedi ama yürütemedik tabii. Şimdi asıl işin esası, bak dikkat edin, Hristiyanlarda, Yahudilerde, şimdi bu da konumuz Hristiyanlar, Hristiyanlarda o konsil kararları, yani bizimkilerin icmasına karşılık gelen konsil kararları Allah'ın kitaplarını devre dışı bırakmıştır. Bizdeki icmada Kur'an devresi bırakmış ve bugün de ilahiyat fakültelerine hakim olan Kur'an anlayışı var. Onu da biz şimdi Servet Hoca'dan dinleyeceğiz. Biliyorsunuz Servet Hoca bizim İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde fıkıh hocasıdır ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümü Başkanı'dır. Şimdi kendisini dinliyoruz. Evet.
Şimdi Fatih Hoca tarihteki, İslam tarihindeki icma konusunu anlattı. Vedat Hristiyanları anlattı. Ben konuya girmeden küçük bir şey, bir konuya da temas edeyim. Dün Alev Alatlı'nın bir kitabı var, Batı'ya Yön Veren Düşünceler diye bir kitap, 4 ciltlik bir kitabı var. Orada bir bölümü okurken Hinduizm'de diyor ki bir Hindu eğer gider de bir Hindu kutsal metnini okuma teşebbüsünde bulunursa şöyle cezalandırılır, şöyle pis olur, evi pis olur, yediği pis olur, dokunduğu pis olur. Yani adam çok büyük bir suç işlemiş olur. Maddi, manevi günah işlemiş olur diye bir anlayış varmış. Şimdi buradan gelelim biz asıl konumuza. Ya,
bir de şunu hatırlattı. Hindu kutsal metninde de Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanma görevi yazılı.
Evet.
O da aslında Allah'ın evet. indirilmiş bir kitabı.
Yani çok büyük bir suç işliyorsun. Sen ne hadle gidip de kitaba bakıyorsun, bir şeyler öğrenmek istiyorsun, oradaki sırları kapacaksın diye. Öyle bir anlayış var. Ve devamında da diyor ki, çünkü diyor bir Hindu tenasuh inancına efendim sahip olmalıdır. Kas sistemi vardır. Kas sisteminden nasıl hangi kastaysa o kastı geçme, aşma işi ancak ölüp yeniden reinkarnasyonla yeniden geldiği hayatta ancak mümkün olur. Bu şekilde insanlara kastlara hapsetmişler. Yani bu kas sistemini kutsal kitaptan gidip de sorgulayamazsın. Mesele o. Dolayısıyla asıl konuya gelirsek bizim şu anda Türkiye'de ve genelde de İslam dünyasında ilahiyat çevrelerinde tarihselcilik denen bir yaklaşım var. Bu tarihselcilik ortaya çıkışı şöyle çıkıyor aslında. Batı'da işte 17. 18. yüzyıllarda bu Rönesans, Reform, Aydınlanma döneminde Batılı düşünürler diyorlar ki ya bu papazların bize yorumladıkları bu dini yorumlar acaba gerçekten doğru mu? Orijinaliyle aynı mı değil mi diye biz de gidelim efendim tarihe arka plana inelim. Kutsal metinleri biz de yorumlayalım. Düşüncesiyle ortaya çıkmış bir akım. Ve kiliseyi sorguluyorlar. Ve diyorlar ki kilise, işte az önce Vedat'ın anlattığı gibi, tarihi süreçte çeşitli konsiller, çeşitli siyasi, konjonktürel şartlar gereği bu yorumları yapmışlar. Dolayısıyla biz bu yorumları, bu alınan kararları dönemin şartlarına göre değerlendiririz. Ve o şartlara göre, normal, böyle kutsal bir yorum değil de, efendim, beşeri bir yorum olarak görürüz. Ve asıl metne ineriz, inmeliyiz. Protestanlar özellikle bunu dile getiriyorlar ve kilisenin kutsal metin üzerindeki hegemonyasını kırıyorlar. Bizim İslam dünyasına geldiğimiz zaman, işte 18. yüzyıldan itibaren İslam dünyasının Batılıların müstemlekesi olmasıyla birlikte İslam dünyasında bazı düşünürler acaba biz niye bu hale geldik diye sorgulamaya başlıyorlar. Ve diyorlar ki bizi bu hale düşüren, Batılıların sömürgesi haline getiren şey aslında bizim İslam anlayışımız. Yanlış olan İslam anlayışımız. Peki ne yapmamız lazım? Biz yeniden aynen Batı'da olduğu gibi mezhepleri vesaire vesaire geçerek ilk metinlere ulaşmamız lazım. Çünkü diyorlar, mezhepler tarihi süreç içerisinde, tarihin şartları içerisinde oluşmuş görüşlerdir, teorilerdir, beşeri düşüncelerdir. Döneminde, şartlarında iyidir fakat ama biz asıl metne inmemiz lazım diyorlar. İyi, güzel. Güzel bir düşünce. Fakat asıl metne iniyorlar, bir bakıyorlar ki orada kendi kafaları tamamen o mezheplerin, tarihin vermiş olduğu bilgiyle, mantaliteyle oluştuğu için Kur'an'ı işte burada anlatılan o Kur'an'ı kendi içerisinde, kendi mantığı içerisinde okuma, anlama, ondan hüküm çıkarma, yorum çıkarma mantalitesine sahip olamadıkları için Kur'an'da gördükleri bazı hükümleri Allah Allah biz bunları bugünkü çağa aktaramayız Dolayısıyla Kur'an'da tarihseldir diyorlar. Aynen o Hristiyanların işte konsillerde aldıkları kararlar, mezhep imamlarının işte efendim eserleri gibi Kur'an da tarihseldir. Tarihseldir peki ne demek? Ne demek? Neyi kastediyorlar? Kur'an Allah'ın o indiği dönem, indiği coğrafya, indiği kültürel, konjonktürel, siyasi, coğrafi şartları dikkate alarak o günkü çağa yapmış olduğu bir hitaptır. Kitap değildir. Burası önemli. Temel şey budur. Hitaptır, kitap değildir. Peki, evet. Hitaptırla kitaptırın farkı ne? Yani şu anda şimdi Servet Bayındır konuşuyor. Efendim işte Ensar Vakfı'nda, şöyle bir salonda, filan tarihte işte baylar var, bayanlar var, gençler var, yaşlılar var, arkadaşları var, tanıdığı var, tanımadıkları var. Bunları dikkate alarak konuşuyor, söylüyor. Yani bugüne hitap ediyor, sizlere hitap ediyor. Yoksa benim bu sözüm ilelebet kıyamete kadar baki kalsın, geçerli olsun düşüncesiyle söylenen söz değildir. Allah'ın işte vahyi de, Kur'an da o günkü insanları, o günkü coğrafyayı, şartları, problemleri dikkate alarak söylenmiş sözdür. Yoksa tarih üstü, evrensel, bütün tarihi ve bütün evreni kuşatıcı nitelikli, kıyamete kadar edebi, ebedi olarak geçerli bir metin değildir. Mesele bu.
Evet, yani bugün ilahiyatlara hakim olan görüş bu.
Peki, bizim işte Türkiye'deki ilahiyatlarda şu anda hocamızın da ifade ettiği gibi maalesef diyorum, baskın olan iki görüş var bu açıdan. İki görüş var. Bir görüş aynen o protestanların proteste ettiği kilise konsillerini değişmez kural temel geçerli kanun kabul eden bir anlayış var. O da şu, diyor ki işte 1000 yıl önceki, 500 yıl önceki, 800 yıl önceki X, Y, Z mezhebinin filan kitabını alıp oradaki bir ibareyi okuyup adeta ayet gibi bugüne uyarlamamız gerekir diyen bir anlayış var. Bunlar klasik takılanlar, gelenekçi takılanlar. Bir de tarihselci takılanlar var. Bunlar diyor ki, doğru bu kitaplar, bu görüşler çok güzel, çok mükemmel, hepsi iyi. Hatta bu kitapları boş ver, Kur'an'da, sünnette aynı şekilde dönemi açısından son derece muteber. Fakat bugün için bunlar geçerli olamaz. E peki bugün ne yapacağız? Diyor ki, tarihi süreçte, tarihin akışı içerisinde, işte nasıl ki o konsiller vardı ya, o konsiller, yani icma, alınan icma kararları, hele özellikle sahabenin icması, bizim için nihai anlamda bağlayıcı temel ilkelerdir, düsturlardır. Dolayısıyla Kur'an ayetleri ne bir bilimsel çalışma yaparken, bir problemi çözmek için giderken Kur'an ayetlerine gitmek değil, boş verin onu. Ya bir başvursak mı demek bile büyük bir suçtur. Bilimsel anlamda çok büyük bir kabahattir. Yani sen kim oluyorsun da Hanefi'nin, Şafii'nin, Maliki'nin döneminin daha arkasına geçmeye çalışıyorsun? Hangi hadle?
Sen hatırlıyor musun? Bir gün seninle beraber odadaydık.
Evet.
Hemen hatırladım. Bak ben söylemeden hatırladım. Beraber odadaydık. Şimdi bu görüşteki bir kişi odaya girdi. Bana ne dedi biliyor musun? Sen Kur'an ve sünnete uyuyorsun. Ya ne uyacaktım dedim. Devam et.
Yani burada problem şu. O gelenekçi dediklerimiz, klasik takılanlar filan dönemdeki yazılan kitabı ama mezhepler arasında geçişi dahi kabul etmezler. Hanefiysen Hanefisin. Şafiysen Şafisin. Malikiysen Malikisin. Şiaysan Şiasın. Mesela bunun bir örneği bizim Osmanlı'nın son döneminde hukuk aile kararnamesi yapılmış. Yani aile hukuku kanunlaştırılmış. 1917. iki ayakta kalabilmiş. Neden? Çünkü dört mezhebi de almış. Bir de bazı noktalarda dört mezhebin dışına çıkmış. Dolayısıyla büyük bir kabahat, suç işlenmiş. O bir sosyolojiden Ankara'dan birisi doktora yapmış. Hukuka ile kararnamesi üzerine tartışmalar. En büyük eleştiri ve lağvedilmesinin sebebi o günkü hocalar, medrese hocalarının işte bu açıdan yapmış oldukları eleştiriler. Bu olamaz, asla kabul edilemez. Nasıl olur? Dört mezhebi alır. Yani tek mezhebe bağlı kalmaz. Dört mezhebe de alır. Hatta dört mezhebinde dışına çıkar ve en nihayetinde iki yıl kalabilmiş. İki yıl sonra lağvedilmiş. Ondan sonra ne alınmış? İsviçre Medeni Kanunu, işte Fransız, İtalyan aile hukuku, şu bu alınmış. Alınırken de biz bugün de diyoruz, suçluyoruz, alanları suçluyoruz. Hiç diğer tarafı suçlamıyoruz. Yani lağvedenleri suçlamıyoruz. Böyle bir durum var. Dolayısıyla mesele bugüne tekrar dönersek, şimdi bugün şeyin Erdoğan'ın bir konuşması vardı. İslam dünyasına yönelik bir konuşma yapmış. Hatta bir mektup yazdım, işte bunu duyuracağım diyor ama şimdiden okuyorum diyor. Orada diyor ki, ben ne Sünniyim ne Şiiyim diyor. Ben diyor Müslümanım diyor. Ve diyor biz, asıl dediği o, biz diyor eğer Müslümanları birbirine düşüren bu, işte şu anda yanlış ifade edebilirim, virüsleri, problemleri kendimiz çözmez isek, daha bu tür istilalara, her türlü karışıklığa her zaman hazır olmalıyız. Dolayısıyla bunu kullanmamız, bunu temizlememiz gerekiyor. İşte Erdoğan'ın dediği, o mikroplar, o virüsler bizim bu dediğimiz kaynaklarda yatıyor. Bunu düzenlememiz gerekiyor. Tarihselciliğe geldiğimiz zaman diyor ki sakın dokunma. Sakın dokunma. Kur'an'ı bu tür görüşlere sakın hakem olarak alma. Aldığın an çok büyük bir yanlış yapmış olursun. Çok büyük bir akademik anlamda çok gayri bilimsel davranmış olursun. Halbuki aynı adamlar, mesela Vedat felsefe bölümünde okuyor ilahiyatta. Bir felsefeciye deyin ki bir doktora yap veyahut da bir konuyu çalış. Aristo'ya kadar, Eflatun'a kadar, ondan öncesine kadar gitmezse suç işlemiş olur. Neden gitmedin der hocaları. Ama bir tefsirde, bir fıkıhta, bir hadiste, hele fıkıhta ben Kur'an'a kadar gideyim dersen işler karışır. Bir makale yazarken olayı Kur'an'a dayandırarak izah etmeye çalıştığın an çok gayri akademik
bilimsel olmaz kesinlikle.
Ve hakemli dergilerde hakem efendiler, hatta doktora tezin dahi olsa doktora tezini bu bilimsel değildir diye rapor eder, adamı fakülteden de attırırlar. Evet. Böyle şu anda fiilen yaşanan bir durumdayız.
Ben şimdi Servet o zaman fakülteye gelmiş miydi hatırlamıyorum ama sen hatırlayacak mısın? Bir makale yazmıştım bizim fakültenin dergisi için. Evet. Kur'an'a göre talak, hatırladın mı? Gelmiştin demek. Kur'an'a göre talak. Şimdi isimleri, ikisi de Türkiye'de çok meşhur kişiler, adlarını söylemeyeyim de. İki tane hakem olarak rapor vermişler. Bu bilimsel bir dergide yayınlanamaz çünkü ayetler kullanılmış. Ancak bir mesleki dergide yayınlanabilir. Bakın, başlığı da Kur'an'a göre talak. Kur'an'a göre ama Kur'an. Şimdi bak mesela Servet Hoca herhalde orayı ya unuttu ya aklına gelmedi neyse. Şimdi bunlara göre Kur'an Allah'ın kitabı değildir. Ama bunu söyleyemiyorlar. Hani açıkça söyleyemiyorlar. Mesela bunlar Cebrail Aleyhisselam'ın Resulullah'a vahiy getirdiğini kabul ediyor mu?
İşte bunlar ondan dolayı Kur'an'a kitap demiyorlar, hitap diyorlar. Ondan dolayı zaten kitap yani ve hitap ayrımı yapıyorlar.
İçine doğan, Allah onun içine doğdurmuş, böyle bakmış sağa sola, içine doğmuş, o olmuş şey. Allah'tan korkmadan şu cümleyi kullanıyor, o isimleri söylemek istemiyorum yani. Neyse ya, aslında bunlar bugün Türkiye'de çok etkili isimler. Ama söylemek istemiyorum şimdi şunda. Servet Hoca da hatırlayacak, beraber bir toplantıda ne diyordu, onların en önemlilerinden bir tanesi, Allah kulunun diliyle konuşur. Hatırladın değil mi?
Evet.
yani şey, Resulların ağzından çıkan sözler Allah'ın sözüymüş, öyle melek falan getirmemiş. Zaten Kur'an önemli olmadığı için. Peki Kur'an ne işe yarar? Onu da bir söyle. Ne işe yarar bugün? Onu da söyle isterse.
Şimdi söyledikleri şu. Mesela bunların, bu tarihselcilerin diyelim. Yani ben tarihselcileri şuna benzetiyorum. Şu Yeni Kapı'da metro çalışmaları yapılırken işte orada arkeologlar vardı. Arkeologlar orada gidiyorlardı. Bir takım milattan önce 1000, 2000, 3000'lerde kalmış olan kalıntıları takip ediyor ciddi şekilde. İşte onu çıkarıyor. Onu birçok bakımdan geçiriyor. Ondan sonra özel bir muhafaza altına alıyor. Onu tarihlendiriyor ve onun önemine dair makaleler vesaire vesaire anlatıyorlar. Ama ona desen ki ya şu tas varmış hani, ya şundan getir de bir çorba içelim desen, Allah Allah sen deli misin der. Bizimkilerin Kur'an'la ilgili, o tarihselcilerin Kur'an'la ilgili söyledikleri bu. Diyorlar ki o tarih açısından, o gün açısından, o coğrafya açısından, o günkü problemlerin çözümü açısından çok önemli bir metin. Ama o güne hitap ediyor.
Aslında onu demeseler ilahiyat fakültelerine hocalık yapamayacak. Aslında o da şeydir yani, biz Kur'an reddetmiyoruz demek için. Aksi takdirde Kur'an diye bir kitap yok diyecekler de, bu defa böyle bir adam ilahiyatta profesör olarak çalıştırılabilir mi? Evet.
Yani o metni alalım hadi bugün uyarlayalım dediğiniz an, ya Allah Allah bu kafayı yemiş. Yani o ayet o döneme hitap için geldi. O dönemde güzeldi, önemliydi, değerliydi. Arkeolojik değeri son derece yüksek. Ama bugüne hitap etmez. Yani bu söylenebilir mi? Peki bugün ne yapacağız? İşte diyor ki az önce Fatih Hoca'nın söylediği o icma edilen kararlar var. O diyorsunuz ki ya bu uymuyor, bu ayetlere uymuyor, burada problem var. Diyor ki o ayet o gün için tamam, güzeldi, geçerliydi. Mesela diyor ki ya peygamber döneminde efendim muta nikahı çok çok uygulanıyordu. Önemliydi. Hatta geçen birisi bir televizyonda anlatıyor. Yani bugün diyor Antalya'ya gidiyorsun, orada bir ay kalıyorsun. Nasıl ihtiyacını gideriyorsun, o gün de öyleydi diyor. Alıp valizini giderken parasını verip gittiğin gibi orada birisiyle kalıyordun. Efendim işte bir ay, 10 gün, 5 gün kalıyordun. İhtiyacını karşılıyordun, çekip gidiyordun. Ve bu, o günün şartlarında böyleydi diyor. Peki bunu neye dayandırıyorsun? Var mı senin Kur'an-ı Kerim'inde öyle bir delil? Yok. Peki neye göre söylüyorsun? Diyor ki sen tarihe gidersen, tarihsel olarak okursan, tarihsel olarak yorumlarsan bunun öyle olduğunu anlarsın. Yani şeyi yok, elastiki. Ne lafza bağlı kalıyor, ne efendim diğer kurallara bağlı kalıyor. Böyle bir nasıl diyelim, bir anlayış. Fakat asıl mesele de şu, bu anlayışın şu anda İslam dünyasına, hadi biz Türkiye'ye gelelim, Türkiye'ye söyleyebileceği, hadi onu bırakalım, söylemek istediği hiçbir çözümü, önerisi, derdi yok, davası yok. Yani öyle bir derdi yok. Siz diyorsunuz ya şu problemleri nasıl çözeceğiz? İşte İslam dünyasının bu içinde bulunduğu problemleri nasıl çözeceğiz? O diyor benim problemim değil ki.
Diyor parlamento çözer diyor. Parlamentonun evet. Aldığı karar şeriatın kanunudur diyor. Evet. Parlamento bir şeye helal dediyse helal, haram dediyse haramdır diyor. Ve bu oluyor İslam. Bunu açıkça söylüyor ilahiyatçı. Ve şey de şimdi Serhat Hoca söyleyince o da hatırlayacaktır. Kartepe'de bu konuda konuşan kişiye dedim ki ya bir gel bakalım bana bir anlat konuş. Ya bana bir örnek ver dedim. Ya konuşuyoruz. Örneği yok. Peki çözeyim bir problemi. Ben görevim problem çözmek mi? Daha ne işe yararsın sen ya? Bir saattir konuşuyorsun hiçbir iler tutar tarafı yok. Peki bir örnek ver diyorum. Örnek yok. Çözüm problemi göster. Çözüm yok. Aslında bunlar yeni değil. Eskiden beri bunlar böyleydi. Şimdi Servet Hoca hukuk aile kararnamesi dedi. Hukuk aile kararnamesi bugün Lübnan'da uygulanıyor. Lübnan'dan hakimler gelmişti, görüşmüştük. Uyguladıklarını söylediler bana. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam İsrail'de uyguluyor olması evet. Lazım. Orada emin değil. Uyguluyor değil mi? Evet, İsrail'de de uygulanıyor o hukuk aile kararnamesi. Ama Lübnan'dan %100 eminim. Fakat İsrail'e demek ki tamam, yani yanlış hatırlamıyorum. Şimdi hukuk aile kararnamesinde, yani ben şimdi İstanbul Müftülüğü'ndeydim biliyorsunuz, arşivdeydim. Bunların arşiv belgelerini görmek nasip olmuştu. Yani böyle esas hani falanca yayın kitabında yazarken belki hata olur şu bu falan filan. Ya orada bazı güzel çözümler var ama ya kardeşim bunun bir ayetini söylesene Allah aşkına ya. Yok ayet yok, orada da yok. Ayet Osmanlı'da da yoktu. Efendim Osmanlı çok güzeldi, tamam battı. Allah mı kötüydü de bunlara şey yaptı? Bu hale getirdi, haşa. Ya kardeşim batmayı hak ettiler de battı. Şey yapmışlardı, İstanbul Bankası diye bir banka kurmuşlardı. Orada bir tane saat koymuşlar. Şey alana, kredi isteyenlere saati satıyorlardı. Birisi geliyor 100 altın kredi istiyor. Ne zaman vereceksin? 1 yıl sonra. E tamam. Olur verelim. Yaz. Tamam yazılıyor. 100 altın imzala borcu. Tabii kefiller geliyor. E peki 1 yıl sonra %10'la biliyorsun. Ha, e tamam. O zaman şu saati sana 10 altına sattım. Bedelini 1 yıl sonra ödeyeceksin. Tamam aldım. Alışveriş. E peki 100 altın alacak mısın? Yok, saati bankaya hediye edeceksin. Ondan sonra 100 altında gideceksin. Cebinde 100 altın, borcun 110 altın. Arkasından bir başkası geliyor, 1000 altın borcu istiyor. Ona da saati 100 altına satıyorlar, aynı saati. Aynı iş şu anda Katar'da yapılıyor. Aynı iş birçok yerde yapılıyor.
Malezya'da yapılıyor.
Malezya'da yapılıyor, hadi sen orada kaldın. Bunun adına İslam deniyor. Şeyde size anlatmışımdır. Almanlar bir İslam bankası kurmak istediler. Bir bankanın, tabi Almanca bilmediğim için isim aklımda kalmıyor. Emlak finansmanıyla uğraşan bir bankanın İslami finansman bölümünü kurmak istemişler. 2 yıl kadar Malezya, işte Bahreyn, Dubai, bütün oralarda dolaşmışlar. Toplantılara katılmışlar. Sonra bana telefon ettiler Almanya'dan. Bizim danışmanımız olur musun diye. Dedim kim var sizin danışma kurulunda? Saydılar falan falan adamlar. Bunlar benim eski dostlarım. 20 sene beraber olduğumuz kişiler. Dedim ki onların olduğu bir kurulda kesinlikle olmam dedim. Çünkü bunlar zenginlerin gözüne bakarak fetva verirler. Allah'ın ayeti, hadis bunlar umurlarında değil. Değildir yani. Biliyorum, çok yakından biliyorum. Şimdi bizim bu ticaret ve faiz kitabını okursanız orada vardır bunlarla ilgili şeyler. Toplantı tutanakları. Türkiye'de de var bunların şeyleri. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Neyse adamlar bir süre sonra telefon açtılar, dediler ki peki Türkiye'ye gelsek bizimle görüşür müsünüz? Gelin dedim. Geldiler. Topkapı'da bir otelde buluştuk. O bankanın genel müdürü, işte finansman müdürü, bir takım yetkililer, bir de bir tercüme yapsın diye bir Arap getirmişler. Şimdi orada konuşurken bankanın başkanı dedi ki ya 2 senedir dolaşıyoruz, adamların bize söylediği şu. Konut finansmanı yapacaksın, tamam mı? Adama vekalet ver. Gitsin senin adına bankayı evi alsın gelsin. Sen de diğer şeyle faizli olarak sattıklarına uyguladığın sistemi ona uygulayarak ona sat. Peki vekaleti resmen verecek misin? Yok. Dil ağızda. E böyle bir şey olur mu dedim. Adam diyor ben de zaten yani bu olmaz diyor. Ben kendi kişiliğime karşı utanırım böyle bir şey söylemeyi. Ben bunu nasıl şey yaparım? Bakın Alman bunu bir utanç vesilesi sayıyor. Bizimkiler bunu İslam diye anlatıyorlar. Böyle bir dine kim inanır yeryüzünde? Bunlara bizimkiler derken mecazi söylüyorum. Onların bizim İslam'la uzaktan yakından alakaları yoktur. Zaten kendileri bilir benim onlara ne kadar böyle net ve sert bir tavır koyduğumu çok iyi bilirler. Çok iyi bilirler. Öyle bu din babaların çiftliği değil. Bugün olan bir olayı söyleyeyim size. Bugün bizim sistemimize Arapça bilenler girerse görürler onu. Arapça sistemimize girerseniz görürsünüz. Mısır'dan bir alim bizim şeyleri okuyor, çok beğeniyor, sosyal medyada kullanıyor falan. Sonra herhalde birisi fena halde uyarmış olmalı ki şimdi bize bir sert bir yazı yazmış. Siz eski ulemaya zulmediyorsunuz, haksızlık ediyorsunuz, işte günaha giriyorsunuz falan filan. Ulan kardeşim elinde bir delilin var mı? Dolayısıyla bakın dikkat ettiniz mi? Hiç şey yok yani. Bak istersen son olarak Vedat'tan derste hocasının Kur'an'la ilgili anlattıklarını bir dinleyelim. Ondan sonra şuradan bir ayet okuyacağım. Dersi bitireceğiz inşallah. Yani şu anda İstanbul İlahiyat'taki hoca derste lisans dersinde öğrencilere ne anlatmış? Bir dinleyin bakalım.
Yüksek lisans bilimsel hazırlık için bir lisans sınıfıyla derse girmiştim. Orada hoca felsefi bir problem anlatıyordu. Alemin muhtes mi, kadim mi oluşuyla alakalı bir problem. Tabii iki görüş de çok tamamen birbiriyle alakasız bir görüş. Zıt. Öğrencilerden bir tanesi sordu. Hocam da peki dedi bu görüşlerden hangisi doğru? Hoca dedi ki ikisi de doğru. İkisi de doğru deyince tabii öğrenciler şaşırdı. Nasıl yani ikisi de doğru? Ya alem kadimdir ya da muhtestir yani. İkisi nasıl doğru oluyor? Hoca dedi ki yani bir veçeye göre öyledir, bir veçeye göre öyledir dedi. Öğrenci bu sefer dedi ki hocam dedi yani şöyle olsa hani Kur'an'a bakarız. Hani hangisi Kur'an'a daha çok uyuyorsa o görüş doğrudur deriz. Deyince hoca bir morali bozuldu hocanın. Dedi ki sen zannediyor musun? Şimdi iki tane alim var orada. Biri İbn Sina, biri İmam Gazali. Dedi ki sen zannediyor musun İbn Sina ayet okumuyor. Ayetlerden delil göstermiyor. Sen zannediyor musun İmam Gazali ayetlerden delil göstermiyor bu görüşü ortaya koyarsan? Sen dedi Kur'an'a bakarsan dedi 1000 tane farklı din çıkar ortaya. Dolayısıyla dedi bizim dedi Müslümanlar için bugün dedi ya eskiden de böyleydi. Ne Kur'an ne de sünnet hiçbir anlam ifade etmez Müslümanlar için. Tabii Kur'an ve sünnet ikisini birden de bir anlam ifade etmez deyince öğrenciler bayağı bir şey oldular. Hani direnekçi öğrenciler bile tabii biraz şey oldu, ağır geldi onlara böyle bir ifade. Nasıl hocam falan dediler. Dedi işte yani bugün dedi bizim için dedi Müslümanlar için tek bir delil kaynağı vardır. O da icma-i ümmettir dedi. Yani biz ona bakarız, ona göre dinimizi yaşarız. Yok Kur'an'a bakarım, Kur'an'dan din öğreneceğim. Yok sünnete bakayım, sünnetten din öğreneceğim. Böyle bir şey yapmaya kalkarsak dedi biz dedi. Bir sürü, yüzlerce farklı din ortaya çıkartırız dedi. İslam diye bir şey ortada kalmaz dedi falan. Böyle bir ders anlattı yani hoca.
İşte görüyor musunuz ilahiyat fakültelerini? Yani bu Türkiye için öyle değil. Bak şimdi Servet Malezya'da 2 seneydi değil mi kaldı? Şimdi Malezya'yı bir anlatsa bundan daha berbat bir manzara anlatır bize. Dolayısıyla İslam alemi gerçekten Kur'an-ı Kerim, yani Kur'an'dan tamamen uzak bir din anlayışı içerisine girmiştir. Auguste Comte'un din anlayışı şu anda hakim kılınmaya çalışıyor. Allah-u Teala elbette ki böyle bir topluluğu rezil edecektir. Elbette ki böyle bir topluluğa ceza verecektir. Ama Cenab-ı Hak 15 Temmuz'da bu milleti korudu. Neden korudu? Bakın şimdi onunla ilgili bir ayet şimdi aklıma geldi. Bu ayeti bulayım inşallah bulurum. Şeyde Araf suresinin ilk sayfasını açın ben daha şimdi orada bulurum herhalde. Bak buldum mu? Şimdi burada Allahü Teala diyor ki hatta baştan okuyalım ve de son ayetler olmuş olsun dersimizin sonu olsun. İlk ayetten yani Araf suresi baştan başlayalım. İlk ayetten başlayalım. Diyor ki Elif Lam Mim Sad. Kitabun unzile ileyk. Bu sana indirilmiş olan bir kitaptır. Tarihselcilere göre bunlar böyle bir şey yok.
Kitap değil de hitaptır.
Ünzül eyleyh de öylesine söylenmiş bir söz. Hitap demesi yani Resulullah'ın aklına geliyor da söylüyor, anlatıyor. Burada bu, orada o. Hiç önemli değil. Haşa. Abi ki sana indirilen bir kitaptır diyor. فَلَا يَكُنْ ف۪ي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ Ondan dolayı içinde bir sıkıntı olmasın. Çünkü bir kitaba bakıyorsun, halka bakıyorsun, aa çok kötü bu ne olacak? Bugün de dikkat ederseniz, hocaların en rahatsız olduğu şey ona bir ayet okumaktır. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. لِتُنْذِرَ بِهِ Bununla insanları uyarasın diye ve zikra lil mümin ve müminlerin de akıllarından çıkarmayacakları bir bilgi olsun diye. Bunu akıllarına tutsunlar ve buna göre hareket etsinler. اِتَّبِعُ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Size Rabbinizden indirilen neyse siz ona uyun. Yani nedir o? Kur'an-ı Kerim'e uyun. وَلَا تَتَّبِعُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah'a yakın diye bir kısım evliyaya uymayın. Bakın Kur'an-ı Kerim'e bakın. Resul'e itaat emri vardır. Çünkü Resul kendine indirilenden başkasını söyleyemez. Ve ma'alel Resul lel belâh. Ama hiçbir ayette Nebi'ye itaat yoktur. Çünkü Nebi vasfı onun insani vasfıdır ve görevdir. Ama Resul kitabı tebliğ ettiği vakittedir. Ondan dolayı bak diyor ki Allah'a yakındır diye herhangi bir evliyaya, evet gerçekten Allah'ın yakın bir dostu olur, gerçekten çok iyi birisi olabilir ama ona uymayın, Allah'ın kitabına uyun diyor. Tamam. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz? Biraz düşünseniz görürsünüz insanların en iyi gördüğünüz kişilerin de ne kadar hatalar yaptığını bilirsiniz. Bakın şimdi burası esas. Bundan sonrası ve kem min qaryetin ehleknaha helak ettiğimiz nice şey yerleşim yerleri vardır. Bu kariye kelimesi ülke içinde kullanılır, şehir içinde, köy içinde. Onun için yerleşim yeri diye genel bir ifade şey yapalım. Fecaeha ba'suna beyaten. Baskınımız onlara geceleyin gelmiştir. İhtilaller genellikle gece olur biliyorsunuz değil mi? اَوْهُمْ قَائِلُونَ ya da öğlen uykusundayken gelmiştir. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا Bu ağır baskın geldiği zaman, yani onlara ceza geldiği zaman söyledikleri tek söz şudur. Yani اِلَّا اَنْ قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Biz yanlışlar içindeydik. İşte 15 Temmuz'da Türkiye'yi Cenab-ı Hakk'ın koruması demek ki Türkiye'de bir takım hareket. Bak şimdi biz burada bu dersi yapıyoruz. İşte bu Türkiye için, Türkiye'nin istikbali için çok büyük bir umuttur. Artık çünkü insanlar artık sorgulamaya başladılar. İnsanlar artık yanlışları görmeye, doğruları tespit etmeye başladılar. Onun için Allah-u Teala bizi kurtardı. Yani evet yanlış yapanlar var ama bakın mesela yanlışlığı kendileri için bir prensip kabul edenleri Cenab-ı Hak ne yaptı? Cezalandırdı. Ama artık bundan sonra çok dikkatli olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'e yönelmemiz lazım. Yani bir taraftan mesela işte şeydeki Amerika'daki o ilim adamı diyor ki yahu diyor ben senden ne duysam fizikçi arkadaşlarıma söylüyorum herkes şok oluyor. Allah Allah. Bu ne biçim bir bilgi? Ne biçim bir şey? Ama bizimkilere hiçbir şey duyuramıyoruz. Adam bizim çalışmalarımızı delil gerekçe göstererek Amerikan patent endüstrisinden patent aldı. Bizimkiler bizi şey gösteriyorlar. Böyle bırak yani hiç adam yerine bile koymak istemiyorlar. Ama önemli değil. Mesela bugün duyduğum ikinci bir haberi daha size vereyim, ders bitmiş olsun. Filistin'de gençlerden oluşan bir grup 40 bin kadar bir şey oluşturmuşlar. Bir ne deniyor? üye grubu mu deniyor? Ne diyorsunuz? Ve bunlar sadece Kur'an merkezli dergi çıkarmaya başlamışlar. Ve bayağı da bir hareket oluşmaya başlamış. Yani bu ikisi bugün aldığım haber. Yani birisi Mısır'dan, birisi Filistin'den. Ama bugün mesela Türk Cumhuriyetlerinden de aldığım çok güzel haber var ama konuyla alakalı değil. Allah'a çok şükür bugün tüm dünyada belli bir uyanma var. Onun için hep beraber çok dikkatli olalım. Elimizde Allah'ın kitabı var, ona göre hareket edelim. İnşallah bu konuda çok büyük başarılar elde ederiz. Allah hepinizden razı olsun.